Kültürota.
Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Kültür Otağı programından merhabalar değerli dinleyenler. Ben spikeriniz Mustafa Murat Bayram. Program yapımcılarımız Meltem Çetinkök Avşar, Feyza Öztoprak kaptı. Teknisyenimiz Sefa Aktan. Program danışmanımız Doçent Doktor Dilek Türk Yılmaz, hoş geldiniz hocam.
Teşekkür ederim.
Ve diğer program konuğumuz Zeyneş İsmail Mütercim Spiker, TRT Dış Yayınlar Dairesi Başkanlığı'ndan, siz de hoş geldiniz. Geçtiğimiz hafta Kazak düğünleri ve Karajorga'yı konuşmaya devam ediyorduk. Hatta çeyizde kalmıştık, değil mi Zeyneş İsmail?
Evet, evet.
Oradan devam edeceğiz ama bu hafta çok önemli bir şey oldu. Kazakistan kültür başkenti Almatı'da Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı anısına dikilen Atatürk Anıt Heykeli geçtiğimiz günlerde açıldı. Heykel Kazak halkının Atatürk'e duyduğu saygının ve iki ülkenin bağımsızlığının da bir göstergesi olarak kabul ediliyor. Bu çok önemli bir yerde yapıldı değil mi Zeyneş İsmail?
Tabii ki bu eski başkent Almatı, Almatı ne kadar eski başkent olsa da Kazakların kültür ve bilim ticaret merkezi. Bunun içindeki en önemli parkta yapıldı. Bu heykel, Atatürk heykeli, heykeltıraş da çok ünlü birisi. Atatürk'ün dünyadaki heykel, Atatürk'ün karakteri, Atatürk'ün bakışı, Atatürk'ün içindeki dünya görüşünün hepsini yansıyan bir heykel. Bu Kazakistan'daki en büyük heykel olarak da şimdi tarihe geçmişti. Bu Kazakistan ve Türkiye iki kardeş ülke için çok önemli bir tarihi bir olay olarak
evet
söyleyebiliriz.
Evet.
Ne kadar gurur ve mutluluk verici.
Evet, evet, evet.
Ve bir de çok önemli bir herhalde heykeltıraş tarafından yapılmış.
Tabii heykeltıraş tarafından yapıldı. Ondan sonra Kazakistan Kültür ve İnformasyon Bakanı, bazı rektörler, önde gelen bilim adamları, yazarları, hem de Kazakistan'daki Türkiye Büyükelçisi ve diğer sanatçı ve önemli misafirler o kadar soğuk, ayaz olmasına rağmen kalabalık bir grupla açıldı.
Evet.
Burada olan Kazak halkının Atatürk'e olan sevgisi ve Anadolu Türk'üne olan sevgisini bir anlatmaktadır.
Birleştirici bir unsur olarak da görülüyor artık.
Gelecekte bu bilim adamlarının söylediğine göre Türk dünyasının birleştirme unsuru Atatürk olarak düşünüyorlar gelecek için. Gelecek kuşağı için.
Evet. Zeyneş İsmail, hemen döneceğiz ama ben hemen Dilek Hocam'a dönmek istiyorum. Hocam, çeyizde kalmıştık.
Evet.
Geçtiğimiz hafta Kazak düğünlerinde çeyiz.
Evet.
Devam edelim.
Aslında düğün gelenekleri içerisinde çok önemli bir detaydır bu çeyiz konusu. Yani detay demek haksızlık olur. Belki de düğünü baştan başa onun üzerine inşa ederiz. Bütün Türk topluluklarında da böyledir. Eminim Kazak topluluklarında da böyle. Ben şimdi bildiğim birkaç bir şey anlatıp Zeyneş Hocam'dan da teyit almak istiyorum. Bir kere her şeyden önce kız beşikte, çeyiz sandıkta diye bir sözle başlayalım bu çeyiz meselesinin önemini anlatmaya. Çünkü bir kız çocuk doğar doğmaz, yani beşikten itibaren annenin görevidir ona çeyiz yapmak. Ve tabii ki kızın çeyizi mutlaka ailenin ekonomik durumuyla doğrudan doğruya ilgili. Yani biraz da ailenin işte medarı, iftarı, kendini göstermesi, işte etraftan saygı görmesi için de bir fırsat aslında kızın çeyizini göstermesi. Dolayısıyla önemli bir aşama. Ben biliyorum ki Kazaklarda da bu gelenek oldukça yaygın. Hatta belki de çok masraflı, çok gösterişli çeyizler görülebiliyor düğünlerde. Casav deniyor yanılmıyorsam, değil mi Zeyneş Hocam?
Casav, çünkü bu demin söylediğim gibi bu 5000 daha fazla tarih içerisinde olan eski Türk uygarlık, eski uygarlık olduğu için
evet.
Bunun içindeki çeyiz bütün uygarlık kültürünün önemli bir parça. Casav yapmaktan geliyor.
Evet.
Çünkü bir kız dünya geldiğinde itibaren annesi, büyük annesi bunun işini yapmaya başlar.
Evet.
Çünkü 18 yaşına geldiği zaman hemen her şey hazır olur. Bu casav. Ya yani kız için yapılan şey. Onun dışında casav tabii ki erkek tarafından da hazırlanan şeyler var, başka şeyler var. Mesela Türkiye'de bunun başka varyant şekilde devam ediyor. Mesela Türkiye'de daha detaylı. çoraba kadar mesela gidiyor.
Evet.
Kazaklar da eski sayı korumaktadır. Mesela 9, 40, 7 bunun gibi sayıyla yansıyor. Bu bölgesel. Mesela Altay bölgesinde, Ulaanbaatar bölgesinde, Kazakistan'ın Chimkent bölgesinde ve Özkemen bölgesinde yine bu casavun şeyleri fark ediyor. Ufak tefek. Yine ana unsuru değişmiyor.
Evet. Bir de şöyle bir şey var yanılmıyorsam. Şimdi Anadolu'da daha çok kızın annesinin ve kendisinin yaptığı el işlerinden işte danteller, oyalar vesaire bunlardan ibaretken Kazakistan'da biraz daha böyle kızın gündelik hayatta kullanabileceği eşyalar, kıyafetlerden ve tabii yeni evinde kullanabileceği baba evinden götürdüğü pek çok büyük eşyada çeyiz olarak sergileniyor yanılmıyorsam. Ve biraz da sergilenme tarihleri yani aşamaları biraz farklı. Diyebiliyorum ben.
Çünkü casavun önemi orada kaynaklı. Eski dönemlerde kızlar uzattıktan sonra, çıktıktan sonra onun mirasını da vermiş olur.
Evet.
Ondan sonra şey talep edemez. Mesela bilmem ne babam vefat etti, ben onu ver, bunu ver. Çünkü casavda bunun içine 9 koyun, bilmem 9 at, bilmem 9 şeyler, bilmem ne altın.
Ya miras demiş. Taksimi yapılıyor.
Miras taksimi.
Bir daha yok.
O anda vermiş oluyor. Aynı zamanda büyük oğlan için de aynı geçerli. Çünkü miras eski gelenekte sana başka şeyleri bol olarak veriyor. Ondan sonra baba ocağında kalan küçük oğlan o hak ediyor. Çünkü o anne babasının en son büyüten o.
Evet. Yani kız mirasını almış çıkmış oluyor.
Aynı aslında o çeyiz dediğimiz, casav dediğimiz o. Ona önem vermenin en büyük noktası burada.
Dünya malı diyorlar zaten.
Dünya malı.
Doğru.
Biraz da nişan sonrasına ve düğün öncesindeki sürece gelmek istiyoruz Zeyneş İsmail. Kızın kendi akrabaları ziyaretinde ona hediyeler vererek vedalaşıyorlar değil mi?
Çünkü bu vedalaşma töreninde şimdi eskide bu farklıydı. Şimdi tabii ki dünya geliştiği için şimdi farklı. O vedalaşma töreninde sınsu, koştasu, onun gibi böyle türküler söylenir. Birbirine anne babasıyla vedalaşan, kafiyeli olan...
Kızları ağlatmak
böyle sımsı. Ondan sonra kız ayrılmak istemiyor. Kız yine de ondan sonra zorla böyle şey arabaya ata bindiriyor. Burada koştasu denir. Şimdi bu mirasım bitti. Direkt şeye geldiği zaman, düğüne geldiği zaman başka... yeni mirasımlar başlıyor. Siz oradan başlayabilirsiniz.
Yani en sonunda da herhalde betaşar deniliyor.
Betaşar bu düğünün en önemli. Çünkü Kazak gelinlere yüzü kapalı olarak yani sevkeli dediğimiz o şeyle kapanır. Çünkü bütün insanlar bütün düğüne gelen merakla bekliyor. Çünkü şeyin yüzün göremiyor. Orada
gelini o zaman bize de duvak deniyor.
Evet, duvak gibi bir şey. O ona benzeyen ona şeydir. Sonra toplum içinde özellikle akraba bütün insanlar topladığı bir ortamda ondan sonra bunun yengeleri ve başka kızları eşlik edecek. Eşlik eden bu bayanlar çok önemli. Bunlar gelin olarak yenge olarak da örnek yenge. Eğer başka dul, başka hanımlar eşlik edemez. Veya iki çocuğu olan saygı duyan gelin veya yanında kız arkadaş bunlar eşlik etinde ortama gelir sonra yüz açma bet aşar yüz açma yüz açma töreninde yüz açarken dombra olan sazlı olan bir erkek buna kafiyeli söylenir bu kafiyede söylerken ey gelin geldi görünüz görümdüğün veriniz kaynatadana bir selam gelin geldi görünüz görümdüğün veriniz kaynatana bir selam
görümlük deriz
görümlük ondan sonra yüz mesela şeylere öğüt verir ey gelin savuskanday sak gelin yumurtka ak gelin yete turup kaynatana kızım et gelin mesela saksağın gibi dikkat ol gelin beyaz yumurta gibi tertemiz ol gelin.
Evet.
Erken kalkarak kaynaneye hizmet gelin gibi böyle her birisine selamlaşır. Bu selam mirasımında her bir kaynatasına verirken bazı zamanlarda şimdi son zamanlarda böyle küçük bir kutuya para atar şey atar böylece şey toplamış olur. Ondan sonra ozan sırayla böylece en sonunda gelinin yüzünü açmış olur. Bir taşar dediğimiz.
Bir de ağlatmak için şarkı mı söyleniyor? Bu jar jar mesela.
Jar jar o düğün içindeki gelin açtıktan sonra, düğün başladıktan sonra özellikle kırsal kesimde iki taraf, mesela gelin tarafın erkekleri ve erkek tarafın kızları iki grup olarak söylenir. Bu jar jar. Jar jar değil mi? Yar yar.
Yar yar.
Yar yar yani aşk demek. Sevgi demek. Mesela bu yar yar neşeli, dombra içinde coşkulu jar jar söylerken bütün gençler her coşku içinde. Mesela bir tolarsak bir tobok boğalarda jar jar. Kırık kısının bir anda handa boğalar jar jar böyle. Jar jar her defasında bu alkış. Ekendeydi bir jılama, baykız kızlar jar jar. Ekin üçün kaynatan, sonunda bunlar jar jar. Rehuhamiz jar jar, jar jar. Bundan sonra başlayayım. Jazgı turunmakça kar şavday bolar jar jar. Kolun tayın askanday, onda bolar jar jar. Akşı olsa kaynatan, atamızday jar jar. Aynalayın ekendey, boğma kayda jar jar. Böyle devam ediyor.
Biz de Türkçesini söyleyelim mi?
Sonra iki taraf delikanlı, sonra kız tarafı cevap veriyor. O tekrar cevap veriyor. Arada
ya, bir atışma böyle, var ya. Yani
bir atışma, bir coşkulu orada bir en düğünün başka bir parçası geliyor.
Yani şöyle evet. diyor jar jar'da evet. ben dinleyicilerimize evet. söyleyeyim. Pir dolarsak bir topuk uylukta olur yar yar.
Evet.
40 kişinin aklı bir handa olur yar yar. Babacığım diye ağlamayın zavallı kızlar yar yar. Babanın yerine kaynananız orada olur yar yar. İlkbahardaki beyaz kar artık nerede yar yar? Kulun tay gibi oynaştığı sıcak yuva nerede yar yar? Ne kadar iyi olsa kaynanamız yar yar. Kendi annem gibi nasıl olur yar yar? Demiş.
Evet.
Bayağı bir atışmalı.
Evet evet. Yar zaten jar. Ya. Yani Türkçe'de bu Oğuz Türkçesinde yar, Kazakça'da jar.
Jar.
Dediğimiz sevgi. Evet. Aşk. Sevgi. Sevgi, aşk. Oradan gelen bir türkü.
Evet.
Şimdi Zeynep Hocam, benim bildiğim kadarıyla bütün bu anlattıklarımız kız uğurlama törenlerinde, yani kız uğurlama günü ya da düğünü diyebileceğimiz günlerde yapılıyor. Yani bu betaşar dediğimiz şey düğünün öncesinde, yani oğlan evinde yapılacak düğünün öncesinde yapılıyor bildiğim
bu,
kadarıyla.
Betaşar çoğunlukla düğün oldu, düğün o merasım içinde bu gelin sürü toyunda yani kaynanasın gelini olarak geldiği zaman önceden böyle gizemli şekilde açar, o zaman başlar.
Evet.
O başlarken bu çoğunlukla daha çok kalabalık ortamda orada başlar. Jar jar ondan sonra bu düğünleri böyle şey. Bu çoğunlukla jar jar her yerde olmaz. Çoğunlukla böyle kırsal kesimde, daha çok yaylada, otak olan yerlerde evet. daha uygun. Çünkü
açık havada
evet. otak dediğimizde açık. Karşı taraftan da milli giysiler var. Ondan sonra dombra var, atlar var, bilmem ne şeyler var. O açmak daha uygun. Bu jar jar son zamanlarda şiirde biraz zor. Çünkü bu daha serbest, daha böyle hür, daha açık bir şeyle ifade etmek lazım. Evet.
Şimdi sizin bu anlattıklarınız aslında Anadolu'daki kına gecelerine çok benziyor. Bizde de aslında kızı uğurlama töreni dediğimiz şey kına geceleri. Bu sınsu, işte gelini ağlatmak üzerine söylenen türküler.
Kına gecesi sizin o Türkiye'deki şeyler o sınsuya benzer.
Evet.
Sınsu çünkü bütün o akrabalarla vedalaşmak, gelin sınsu söyler. Annesi körüş söyler.
Körüş. Evet, evet.
Körüş söyler. Burak hepsi böyle şeye benziyor. Biraz üzüntülü.
Tabii.
Üzüntüyü orada bitiriyor artık.
Evet.
Düğün zamanında artık fazla üzüntüyü orada bırakıyor. O
evet.
Gelinin kendi ocağından çıkarken ondan önceki gecelere sınsı körüş orada bırakıyor. Ondan sonra erkek tarafına geldiği zaman ama neşeli yüzde.
Artık evet. güler yüz gerekiyor artık
güler
biraz.
Güler yüzde.
Şimdi burada aslında dikkat hiç bir şeye çekmek lazım. Bizim bu geçiş dönemleri, özellikle düğün gibi çok önemli, hayatının çok önemli bir geçiş dönemi olan bütün törenlere şiirin ve yemeğin ne kadar büyük bir eşlikçi, refakatçi olduğunu
ortak
görüyoruz.
Ortak kültürü zaten burada görüyoruz.
Evet.
Yani.
Anadolu'da da bunlar var. İşte biraz önce sizin okuduğunuz o atışma, kızla erkekli söylenen
bu
şiirler.
Şeyler bu şiir, ondan sonra atışma, aşık, çır, kuy, bunların hepsi şeyden dolayı Kazak geleneğinde özellikle hükümet olarak ve toplum olarak bunu desteklemektedir.
Evet.
Bu çok önemli. Bunun koruma unsuru önemli. Koruduğu için daha zengin, gittikçe zenginleşiyor bu.
Yani hediyelerle biraz daha koruma yöntemine gidiyorlar.
Tabii ki. Yani devlet olarak koruyor. Devlet olarak. Mesela Kültür Bakanı içinde aynı zamanda atışmaya yeri var, unvan var. Onun dışında bunun gibi kültürlere jır, kuy, dombraşı, enci hepsinin kendi halk arasında yeri var.
Evet.
Evet, evet. Bu çok önemli. Mesela en önemli ödüller bu sanatçıya veriyor. Böyle olunca ne oluyor? Bu
korunmuş oluyor.
Korunmuş oluyor.
Evet. Zeynep İsmail, artık yavaş yavaş düğüne geçelim.
Evet.
Düğünler nasıl başlıyor, nasıl devam ediyor ve tabii Karacorga. Karacorga'dan da bahsedelim.
Çünkü Karacorga, çünkü düğünden demin söyledik şarkı, demin hocamız da söyledi türkü, nağme, kuy, bunlar hepsi önemli parça. Kuy dediğimiz o melodi içindeki söz olmayan, bu çok önemli. Kuy, yani dombra ile onun içinde anlamı yok, bu çok önemli. İlk başlangıçta Karacorga kuyden başlamış. Kuy dediğimiz dombradan çalınan melodi, ezgi. Bunun içinde şey yok, söz yok. Kara jorga, kara dediğimiz siyah, jorga dediğimiz yorga, rahvan at. Zamanında Altay'da büyük bir şenlik içinde düğünlerde 40 kişilik kara jorga ile yemek ısmarlamış. Bu kara jorga ile bir obadan bir obaya geçerken çok uzak uzun olduğu için tabakları iki eliyle böyle başka ana otağa getirmiş mesela.
Atın üstünde.
Atın üstünde olması lazım? Bu jorga olması lazım. Rahvan at. Rahvan atın yürüyüşüyle diğer at farklı. Yani hareketi daha böyle yumuşak. Sonra bu jorgadan dolayı kuy çıkarmış. Yani beslemiş. Beste. Besteden sonra bunun söz yazılmış. O sonra bu kara jorga ise düğündeki dans olarak. Yani halk dansı.
Zeynep İsmail, isterseniz bir kulak verelim mi? Karacorga acaba nedir? Evet. Bir en azından dinleyenlerimiz de bir duysun.
Müzikte mi?
Aynen öyle.
Tamam.
Duyu belecikler.
Zeynep İsmail'i izliyorduk. O güzel hareketleriyle süslüyordu. Yani Karacorga'yı oynadı. Tabii siz görmediniz ama değerli dinleyenler, kaldığımız yerden devam edelim. Karacorga çok önemli demiştik. Herkes oynayabiliyor değil mi? Yani bütün halk oynayabiliyor. Tam göçebe toplumlar için en uygun dans diyebiliriz.
Çünkü Türk toplumu içinde Kazaklar atlı göçebe olduğu için dans fazla gelişmemiş toplum aslında. Fakat Karacorga bu atlı göçebeye daha uygun bir ritmi
Evet.
Ahtın Rahvan yürüyüşüne o 7 yaşından 70 yaşına kadar herkes uyum sağlayabilecek ve oynayabilecek. Onun sesini duyduğu an herkes yaşlı yaşlı ile çocuk çocukla genç erkek ve kızlarla. Buradaki çok önemli unsur bu Kazaklarda bu dans erkekle bayan oynar. Karşılıklı. Erkekle erkek karşılığı onu şey görmez. Çünkü önemli olan burada düğün. Evet. Burada bunun coşkusu. Mesela Kara jorga bulmasa biydin seni kelmeydi. Kosede köylük bulmasa endin seni kelmeydi. Böyle başlıyor. Çünkü bunun sözünün içinde de herkese dansa Karajorga şeye davet ediyor. Son zamanlarda Yeni Kazakistan projesinde bu Karajorga dansı özellikle ideoloji olarak, milli dans olarak gündeme getirmeye çalışıyor. Hatta bazı bilim adamları Karajorga'yı bu ilkokulundaki şey var ya, teneffüste oynayacak.
Evet.
Bunu orada oynamakta faydalı olarak yazıyor. Sebebi ne? Bu Karajorga bütün beden
eklemleri
Ondan sonra başka milli Kazakistan milli devlet olduğu için bunu ilk düğünlerde bununla başlamak lazım diye bazı bilim adamı ortaya koyuyor. Başkaların dansla değil. Rus veya başka millet. Burada başka millet dışlamak anlamda değil. Bu kendi dansın olduğu için milli kimliği ortaya çıkarmak için.
Evet.
Bu Karajorga çok önemli şimdi gündemde.
Evet.
Bu dansın aslında bize söylediği bir şey de var. Türk topluluklarının sadece Kazak halklarının değil, bütün Türk topluluklarında doğayla sanat ve ortaya konan evet. sözlü kültür ürünleri, müzik eserleriyle evet. nasıl bir uyum olduğunu da çok güzel gösteriyor. Bu tabii bozkır hayatının da o toplumlara kattığı bir özellik ama Türk toplumu evet böyle doğada duyduğu sesler, evet. işte yakın olduğu hayvanlar ve canlılarla kurduğu ünsiyet aracılığıyla dansı, sanatı, müziği de şekillendirebiliyor. Bu da buna çok güzel bir örnek oldu aslında Karajorga dediğiniz bu dans. Şimdi at demişken aklıma benim hemen Mustafa Bey bir de şey geldi. Bu gelin gittiğinde yani esas düğün başladığında geline verilen çok önemli bir hediye var. Tay o da değil mi? Yanılmıyorum. Hatta çok güzel, asil bir tay olmasına dikkat ediliyor ve bu tayın güzelliği, asaleti, zarafetiyle gelin arasında da böyle bir ilişki kuruluyor. Yani gelini taltif eden bir hediye olarak görülüyor tay.
Çünkü bu tay iki varyant var. Birisi bazen geline ilk başlangıçta böyleydi. Sonra bu gelinde bazı değişikliği uğradı. Eğer gelin gidip bir oğlan veya herhangi çocuk doğarsa gelin ilk geldiği zaman tay hediye eder. Çünkü bu çok önemli. Sonra bu varyant böyle değişti. Mesela sen dünyaya getirdin bir çocuk. İster kız çocuk, ister sen tekrar anneye gittiği zaman mutlaka buna tay bindirmek denir. Tay. Sonra bu tay ne olur? O eğer dişi tay olursa buna arzu eder. Evet. Gelecek 5 sene sonra bu tay mutlaka 5 tane olacak. Yani senin gelinin ne kadar çalışkan olduğunu anne baban ispatlaman lazım. Şimdi bir tay verdim ama 5 sene sonra senin evine geldiği zaman bu en az 5 at olması lazım.
Evet.
Burada da çok önemli bir şey var.
Evet.
Yani gelini kendi kızını şımartmıyor. Yine de kayınbaban yanında o tarafa evet. iyi çalış. Evet, o anlamda evet, veriliyor. Evet.
Ve gelinin eve girişi, düğün sonrasına ait geleneklere, düğünü yaptıktan sonra, evet. Karajorga'yı oynadıktan sonra artık düğün sonrasına ait geleneklere gelelim. Gelinin eve gelişi nasıl olur? Daha sonra kudaklık denilen şey nasıl yapılır? Onu biraz bahsedebilir miyiz?
Çünkü gelin bu Karajorga'dan önce geline gelir eski dönemlerde çoğunlukla ilik bastığı zaman otağı, tabii ki o zaman otağı. Türkiye'de bu çatır denir de çatır aslında doğru kelime değil, otak bizdeki gizli. Çünkü çatır dediği zaman kültür yansıtmıyor. Otak dediği zaman içinde motif var, şey var, kültür var. Sağ ayağıyla gelir. Ondan sonra selam vererek gelir. Mutlaka sağ ayağı. Sonra ondan sonra resmi tanışmaya bu ilk düğünden önce bu basış. Sizin söylediğiniz o kudalık, o başka şey. Kudalık o dünürlemek, dünür anlamında. Hmm. O ilk başlangıçları merasimler.
Anladım. Evet. O nasıl peki merasim olarak?
Kudalık o kuda tüşü. Kuda tüşü. Yani ilk başlangıçta birisinin kızını görüyor. Sonra çeşesini kara kızın al. Erkesini kara kulun tanda. Kazak'ta böyle atasöz var. Hmm. Annesini bakarak kızını seç.
Anneye bakarak
babasına bakarak oğlunu seç.
Evet.
Eğer onun bu aslında bu atasöz bir nevi %70 doğru payı var.
Muhakkak.
Eski dönemlerde çünkü son dönemlerde Kazakistan'da tartışma var. Şimdi aşk, sevgili bilmem ne delikanlı o şey diyor, kendisi seçtim diyor, kendi sevdim böyle şey vuruldum diye evleniyor. Anne babası diyor ki ya diyor sen dur. Onun anne babasını inceliyor. Delikanlı diyor anne babası gerekmez bana. Ben kızı sevdim. Sonra evleniyor. Sonra boşanma olayı oluyor. Bunun sebebi ne? Yeni de gelenek önemi.
Evet.
Şimdi anne baba onun annesinin kim olduğunu, babasının kim olduğunu, nasıl bir görgü içinde olduğunu inceliyor.
Evet.
Tecrübeler önemli.
Tecrübeler konuşuyor.
Evet.
Sonra eğer seni tanıştırıp aşık olursan daha mükemmel. Eğer daha sonra tanıştırıp aşık olmazsan ona sana karşı çıkmıyor. Buradaki unsur şimdi tekrar bazı şeyler bir ileri bir geri. Osmanlı miktar takım gibi terkültür. Evet. İki ileri bir geri. İki ileri bir.
Zeynep,
ileri gidiyor şimdi bir geri. Çünkü bakıyor.
Çok teşekkür ediyoruz. Verdiğiniz bilgilerden ötürü. Dilek Hocam size dönelim. En son toparlamayı yapalım.
Evet.
Görüyoruz ki ortak kültür aslında Kazakistan'da da Anadolu'da da hemen hemen aynı.
Evet. Yani hatta Anadolu, Kazakistan ve bütün Türk dünyasında nüansları olmakla birlikte düğün geleneklerinin benzer şekilde böyle törenler silsilesi halinde devam ettiğini görüyoruz. Burada tabii anlatılabilecek o kadar çok şey var ki pek çok sembolik anlamdan da söz edebiliriz. Düğünün başka safhalarından da söz edebiliriz ama benim yani süremiz bittiği için son olarak söylemek istediğim şey şu olsun. Aslında Türk düğünlerine baktığımızda, Türk dünyası düğünlerine baktığımızda salt eğlence ve müzik dışında iki gencin hayatını birleştirmesinin kutsanmasına yönelik. Çünkü bu çok kutlu bir hadise. Çok sembolik şeylerle karşılaşıyoruz. İşte o otağı kuruluyor mesela damat gelini aldığında. Orada gelinle damadın yaptığı çok sembolik hareketler var. Artık bu otağı bizim anlamına gelen işte ayaklarını vurarak oradan çıkmak gibi. Bir bu boyutu var. Yani çok sembolik şeylerle bir şeyi kutsuyoruz. İkinci boyutu bence ekonomik boyutu. Siz biraz önce söylediniz işte çeyiz alıp çıkarak kız aslında mirasını alıp çıkıyor. Bir de mesela süt hakkı diye bir şey var. Damadın gelinin annesine verdiği ve Anadolu'da Türk dünyasının pek çok şey yerinde yaygın bir gelenek bu. O da kızın annesine hakkı olanı vermek. Çünkü o kızı yetiştiren o nihayetinde.
Alınmalı.
Evet, bir de böyle bir boyutu var. İşte bu kudalık gibi, dünürlüğü pekiştirmek gibi, iki ailenin bir araya gelerek ölmez bir akrabalık akrabalığın başlaması gibi bir takım hadiselerde sosyolojik olarak da aslında düğünün ne kadar önemli bir geçiş dönemi olduğunu da gösteriyor. O iki kişinin hayatında değil, ailelerin hayatında da son derece önemli bir geçiş dönemi olduğunu bir kere daha anlatmış oluyor bize diye düşünüyorum.
Yani Türkiye'de mesela bütün Türk kültürü çok zengin.
Evet.
Buradaki çok önemli devlet olarak, bu birim olarak, kurum olarak bu kültürü desteklemek lazım.
Evet.
Çünkü mesela siz program hazırlıyorsunuz.
Evet.
Kültür otağı. Ne kadar güzel mesela.
Evet.
Bu bütün Türk dünyası pekiştirmek
farkındalık
için
ve tabii
en
ki
önemli
ortak
bir ortak kültür. Bunu yansıtmak, halkı bildirmek, yansıtmak. Bazı gençler bilmiyor bunu. Ortak böyle şey olduğunu.
Evet.
Biz hepimiz bir babanın çocuğuyuz.
Evet.
Hepimiz bir yerden geliyoruz.
Aynen.
Biz nasıl birleşmek, nasıl bu ortak kültürü zenginleştirmek,
evet,
nasıl refah düzeyi zenginleştirmek, Kazakistan'ın şimdi bağımsız olan devletleri nasıl kendi arasında paylaşmak, bu çok önemli.
Çok
teşekkür ediyoruz. Zeyneş İsmail, TRT Dış Yayınlar mütercim spikeri ve tabii ki doçent doktor Dilek Türk Yılmaz, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Halk Bilimi Bölümü öğretim üyesi. Gelecek hafta programımızda geniş Türk coğrafyasında Kuzey Sibirya'ya Tuva Türklerine yer vereceğiz. Tuva Türklerinin dini inanışlarını konuşacağız. Tekrar görüşmek dileğiyle şimdilik esen kalın efendim.
Kültür Ota.